Ayrım 10. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 113. Beni mi arıyordun Angelo?
Evet.
Bu sabah müezzin ne dedi?
Martino şaşırarak ona baktı. Cümleyi söyledi.
Hangi cümleyi?
Charlie'nin Zandra Sadra verdiği cümleyi.
Zandra Sadra mı?
Evet. Charlie Zandra Sadra verdi. O da müezzine.
Nasıldı cümle?
Şöyle. Ma'a tezi al-Talieni. Al-Talieni bayatuna eldam. Al-Talieni ekvatuna bildam.
Çevirsene.
İtalyanlara dokunmayın. İtalyanlar bize kan veriyorlar. İtalyanlar kan kardeşimiz.
Ne?
Beğendin değil mi? Arapçası kulağa çok hoş geliyor. Türkü gibi. Zandra Sad duyduğunda... Ama Angelo dinlemiyordu onu. Güvendiğimiz birinin ihanetiyle karşılaştığımızda bizi ezen o büyük öfkeye düş kırıklığına kapılmış, sırtını dönerek sessizce uzaklaşmıştı. Leopar'a yaklaştı. Tankçıdan yolu açmasını isteyip dışarı çıktı. Aerodrom yoluna girdi. Birisi nereye gittiğini soracak olsa verecek yanıtı yoktu. Charlie'nin cümlesinden duyduğu utançtan başka bir şey düşünemiyordu. Yanından geçen insanları, yol boyunca dizili otomobilleri bile görmüyordu. Bunun gibi birden fren yapan bir taksiden inip sarı hareli kestane saçlarını dalgalandırarak ona doğru koşan kadını da görmedi. Attığı sevinç çığlıklarını duymadı. Angel, my angel, kadının varlığını ancak bulaşıcı sevinci inanılmaz menekşe gözleri yanı başına ulaştığında fark etti. Her zaman olduğu gibi İngilizce konuşmalarından yine bir şey anlamadı. Geçen günlerden mi söz ediyordu? Too many days, darling, too many. Sabırsızlıktan mı söz ediyordu? Impatience, tremendous impatience. Ama son sözcükleri anladı. Let us make love, sevişelim. Birden hiç daha önce istemediği gibi istedi onu. İsteğin de ötesiydi, gereksemeydi bu kez. Bedenini onun bedeniyle birleştirme gereksemesi ama bir anlık esirme için değil. Charlie'nin akıttığı zehri unutabilmek için. Hiç istemediği bir yanıtı veren kendi sesini duydu. Tonight, bu gece Ninette. Sevinçten çıldıracak gibi oldu kadın. Tonight, really tonight, bu gece mi, gerçekten mi? Really tonight, bu gece, gerçekten Ninette. Söz mü?
Söz Ninette.
Oh darling, I'm so happy. Öyle mutluyum ki. I'll come back at 7. 7'de gelirim. Okay?
Okay Ninette.
Sonra karargaha döndü ve başına önemli, çok önemli ve tehlikeli bir şeyin gelmiş olduğunu çok daha sonra kavradı. İçini bir sıkıntı kapladı. Bu gece demesinin ikisine de başkalarına da felaket getireceği ön sesine kapıldı. Ninette, Hümeynicilerin adamı Hizbullah'ın kurduğu bir tuzak olamaz mıydı? Kimseye güvenilemezdi bu kirli kentte. Bu tuzaklar, dolaplar dünyasında her kuşku geçerli bir varsayımdı. Kadın soyadını, adresini söylemediğine göre kuşkusu yersiz değildi. Üstelik Ninette'in garip, gizemli, neredeyse anormal yanları da vardı. Söz gelimi son aylar boyunca deliler gibi peşinde dolaşması. Sınırsız neşesi, abartılı mutluluğu ve bunlar birdenbire durgunluk bataklığına, üzünçlü bir istem yitimine dönüştüklerinde sanki yüreğini kemiren bir gizin yüzüne vurması. Sonra yanıldığına karar verdi. Ninette'in gizemli, anormal hiçbir yanı yoktu. Hümeynicilerin adamı olamazdı. Hizbullah'ın da tuzağı değildi. Sevgisini aşırı bir biçimde sunan bir kadındı yalnızca. Aslında sıkıntısı, ön sezisi, günün birinde ikisine ve başkalarına gelebilecek bir felaketten değil, aşırı sevginin yaşamını altüst etmesi korkusundan kaynaklanıyordu. Yoksa sevgiden korkuyor muydu? Bir gün sözlükte sevgi sözcüğünü aramış, şu karşılığı bulmuştu. Latince amor kökenli eril at. Bir kişiye aşırı bağlılık. Bir kişinin iyiliğini isteme duygusu. Yoğun, duygusal ya da cinsel istek. Bir ilkeye bütünüyle bağlanma. Bu tanımı taburun papazına gösterince papaz başını sallamıştı. Yo, sevgi bunlardan daha ötedir. Kendini bir başka insana adamak, onun için yaşamak, kendinden
vazgeçmek demektir. Olabildiğince vermek, oysa o kimseye vermemişti kendisini. Bir başkası için yaşamamıştı. Kendinden vazgeçmek düşüncesinin yanı sıra böyle sevilmekten de ödü patlıyordu. Çünkü böyle sevecek ya da sevilecek olursanız yeni doğmuş bir çocuğun anasına, ceninin içinde bulunduğu plasentaya bağımlı oluşu gibi o kişiye bağımlı olursunuz. Birey olmaktan çıkarsınız artık. Kendinizi verdiğiniz ya da kendisini size veren, onun için yaşadığınız ya da sizin için yaşayan kişinin uzantısı olursunuz ve sevgi köleliğin en kötü biçimine dönüşür. Eksik olsun böyle sevgi. Dostluk daha iyi. Dost, sevgilinin istediklerini istemez. Tekel kurmaz, tam bir boyun eğme dayatmaz. Özverinin ürkütücü zincirlerini vurmaz. Ninet'e açıklayacaktı bunları. Sana gerekseme duyuyorum, seni istiyorum ama seni tabur papazının dediği gibi sevmek istemiyorum, öyle sevilmek de istemiyorum. Nasıl açıklayacaktı? Aralarında ortak bir dil yoktu. Ninet Fransızca bonjour bile dememekte direniyordu. Kendisinin İngilizcesi de öyle yetersizdi ki hala yardımcı do fiilini kullanmayı bilmiyordu. Söz gelimi Ninet seni sevmiyorum derken nereye du yerleştirecekti? Fransızcadaki pa yerine mi kullanılacaktı? Ninet, moi je ne t'aime pas, yoksa başka bir yere mi koyulacaktı? Ninet, I do love you, not. Ninet, I not love you, do. Ninet, I do not love you. Sonunda en iyi çözümün bir mektup yazıp Martino'ya çevirtmek olduğunda karar kıldı. Böyle yaptı. Ama mektup yazılıp da zarfa koyulunca içeriğini hafifletmek için bir armağan eklemek gerektiğini düşündü, bir kuyumcuya gitmek için dışarı çıktı. Kuyumcuyu Şatila'nın karşısındaki Şii mahallesi Gobere'nin Faruk sokağında buldu. Küçük bir iskemleye oturmuş, nargile içen yaşlı bir adam gösterdi kuyumcunun yerini. Adamın gözleri görmüyordu. Göz bebekleri neredeyse süt gibi bembeyazdı. Sesleri öyle büyük bir hızla algılıyordu ki karşısına kimin geldiğini hemen anlıyordu. Dahası ne istediğini bile. ''Kuyumcuyu mu arıyorsunuz?'' diye sordu nargilesini fokurdatarak. Şaşıran Angelo evet yanıtını verdi. ''Arkanızda asker.'' Şii kliniğinde Ninet'in tutulamaz ama sanki dokunulabilir varlığını sezdiğinde duyduğu gizemli sıkıntıya benzer bir şaşkınlık içinde dükkana girdi. Satıcının gösterdiği örnekleri bir süre karar veremeden inceledi. Ne seçmeliydi? Müslüman bir kadın için mi, Hristiyan bir kadın için mi diye sordu satıcı. Hristiyan, öyleyse tam size göre bir şey var. Bir çekmeceden batı kesiminin en Şii mahallesinde en son akla gelebilecek bir şey çıkarttı. Ucundan çapa biçiminde bir haçın, daha doğrusu aslında haç olan bir çapanın sallandığı altın bir zincir. Çapanın gövdesi ve kolları bir haç oluşturuyor, küçük İsa figürünün alnında minicik bir yakut ışıyordu. Beyrut'un mutlu günlerinden, kentin ikiye bölünmemiş olduğu, batıda Hristiyanların da oturdukları günlerden kalmış olmalı diye düşündü Angelo. Hiç duraksamadan satın aldı haçı. Ama bir süre sonra yaptığı hatayı anladı. Çapa biçimindeki haç, hiç kuşkusuz bağlanmak istemeyen, sevgiye karşı çıkan bir mektuba eşlik edecek armağanların en sonuncusu olmalıydı. Ne var ki saat neredeyse 7 olmuştu. Faruk sokağına dönüp değiştirecek zaman yoktu. Ninet hep saatinde gelirdi. Yine tam zamanında geldi. Çevresine mutluluklar saçarak, oysa Angelo çok gergindi. Beklemediği bir suçluluk duygusuna kapılmıştı. Hangi otele diye sordu sıkılarak. Junie'de bir otele diye şakıdı sevinçli bir ses. Junie mi? Başka bir kentti Junie. Beyrut'un merkezine 20, karargaha 40 kilometre uzaklıktaydı. Olmaz diye karşı çıktı. M12'sine ve üniformasına göz atarak. Olur dedi neşeli ses. Sonra onu bir taksiye iteledi. Araba Nasır Bulvarı'na girdi, sağa Argan Sokağı'na, oradan da sola Çamlık yoluna saptı. Ve bu sabah duyduğu belirsiz önsezi burada daha da kesinleşti. Bu kez dinlemedi içinden gelen sesi, akılcılığı üstün geldi. Taksi yeşil hattı geçip doğu kesimine girmek için en uygun, en kestirme nokta olan
Tayun geçişinde durduğunda içindeki sıkıntı dağılmıştı. "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordular. Takside silahlı bir çavuşla bir kadını görmenin şaşkınlığı içindeki Fransız nöbetçiler. "Risk hastanesine," diye yanıt verdi. "Peki, geçin." Otel dökülen bir binaydı. Kapıcı düşmanca bakışlarla karşıladı onları. "Sicil, kimlikleriniz." Ninet büyük bir rahatlıkla adamın avucuna 50 dolar sıkıştırınca düşmanlık hemen dostluğa dönüştü. Dostluk da ucunda Chambre Royale yazılı bir karton sarkan bir anahtara. Kral dairesi mi? Yaşamı boyunca gördüğü en berbat odaydı. Üstünde ne lekesi olduğu besbelli lekeler bulunan bir battaniye örtülü büyük bir yatakla titrek bir başucu lambalı bir komodin, iki sandalye, kir bağlamış bir lavabo, yine kirli bir bideden başka bir şey yoktu odada. Duvarların çini kaplı olması otelin daha önce kerhane olduğunu gösteriyordu. Pencereye yaklaştı. Pencere boğuk seslerle mide bulantısı veren yemek kokularının yükseldiği bir avluya bakıyordu. Düş kırıklığı içinde geri çekildi. Ninet, "Önemi yok sevgilim," diye yanıt verdi. Ninet gülerek üstünde ne lekesi olduğu besbelli lekeler bulunan battaniyeyi kaldırıp uzağa fırlattı. Sonra çarşafın temiz olup olmadığına baktıktan sonra soyundu, yatağa çırılçıplak uzandı, kollarını uzattı ona. Çıplakken güzelliği bambaşka olmuştu. Vücudunun özgüveni gitmiş, beklenmedik bir biçimde bir Murano bardağının büyük bir özenle usulca ele alınması gereken değerli bir bardağın kırılganlığı almıştı yerini. Güzel göğüsleri, yuvarlak kalçaları diri, incecik damarların seçildiği derisi saydamdı. "Please darling, please," diye yenilerken onurlu yabanıl yüzü neredeyse yalvaran bir kedini koyuverme içinde gevşemişti. Ama Angelo pencerenin yanından ayrılmadı. M12'yi bile bırakmadı elinden. Mektubu, armağanı verdikten sonra başka türlü bir yaklaşma tasarlamıştı yol boyunca. Bu acele rahatsız etmiş, incitmişti onu. "Önce mektupla armağan Ninet," dedi. Uzanan kollar indi, iri menekşe gözlerde bir şaşkınlık belirdi. "Hangi mektup sevgilim, hangi armağan?" Sessizce mektubu ve küçük bir kutuyu uzattı. Ninet aynı sessizlikte mektubu alıp yastığın üstüne bıraktı, sonra küçük kutuyu alıp açtı. Haç biçimindeki zincirli çapaya baktı. Uzun uzadıya. Gizemli bir gülümsemeyle baktı. Ufacık yakutu bir parmağıyla okşadı. Sarılıp teşekkür etmek amacıyla yataktan inecek gibi oldu ama kesin ses durdurdu. "Mektup. Şimdi mi?" "Şimdi." "Okey darling." Mücevheri kutuya koydu. Yatağın ortasına diz çöküp zarfı açtı, mektubu okumaya koyuldu. Bu arada gerginliği azalan Angelo'nun içine beklemediği bir kuşku düşmüştü. Ya çok üzülürse, ya hüngür hüngür ağlarsa? Birden öyle savunmasız, öyle korunmasız gözükmüştü ki gözüne. Belki çıplak bir vücudun hep savunmasız, korunmasız bir yanının olmasındandı. Belki 50 dolar vererek kapıcıyı susturan, ne olduğu besbelli lekeler dolu battaniyeyi kaldırıp atan umursamaz kadından çok farklı göründüğü içindi. Dudaklarını büzmüş, kaşlarını çatmış okuyordu ve sanki arada bir iğne batmış gibi ürperiyordu. Birden tüfeğini yere bıraktı, kadına yaklaştı. "Ninet." Kadın okumayı kesti, mektubu katlayıp geri verdi, sonra ciddi, olgun, gözleri cin gibi yüzünü doğrulttu, yine gizemli bir biçimde gülümsedi. "You are a very innocent boy, my angel. Maybe because you live too little and you think too much. Think less and live more." Ne demişti? Şaşkın şaşkın baktı ona. "I don't understand." "Anlamıyorum Ninet." "Much better, darling, much better. Because if you did, I should tell what I don't want to tell. Then you would run away and he would die again." "I don't understand." "Anlamıyorum Ninet." "He would die again. And this time I would die too. I want to live instead." "Anlamıyorum Ninet." "I hate death too much, you know. I hate it the way I hate loneliness, pain, sorrow, grief. And the word goodbye. Darling, help me to live without pain,
without sorrow, without grief, and without loneliness, without goodbyes. I don't understand. Parle français, Ninette, Fransızca konuş. Never, darling, never. Now, come on, please. Ve hemen becerikli iki küçük el kemerini çözüp yere attı. Ceketini, gömleğini, pantolonunu, geri kalanları çıkarttı. Sonra iki kol sarılıp bir esriklik kuyusuna indirdi onu ve eski kerhanenin döküntü odası gerçekten de kral dairesine dönüştü. Avludaki boğuk sesler sustu, mide bulandıran kokular yok oldu. Onlarla birlikte kir tutmuş lavabo, kirli bide görüntülerinin, miğfer içindeki kesik kafanın, klozete sıkışmış kızın, kan geçiştirilemediği için ölen çocuğun, sökülen kamyonun, Tibet keşişlerine katılmayı düşleyen Cino'nun, öldürmeyi hoş gören Şeker'in, İtalyanlara dokunmayın diyen müezzinin, Charlie'nin yol açtığı düş kırıklığının, S eşittir K, L, N, W denkleminin karabasanı da yok oldu. O gece yüzünden ikisinin ve başkalarının başına bir felaket gelebileceği önsezisi bile yok olmuştu. Kendini yaşama keyfine bırakmıştı. Düşünecek yerde yaşamak, belki de sevmek. Bu sırada atsız yolda zeytin yeşili bir Mercedes 23'ün önünden geçip duruyordu. Ve Gobeyre'de Raşit ve Maymuncuk Halit'in adlı iki kişi sahneye girmeye hazırlanıyordu. Gerçek bir asker, savaştan tiksiniyorum derse yalan söylemiş olur. Gerçek asker, büyük bir sevgiyle sever savaşı. Kötü olduğu, kana susamış bir insan olduğu için değil, çelişkili gibi gelse de savaşın içerdiği canlılık nedeniyle sever. Canlılığın yanı sıra savaşı besleyen meydan okuma, kumar ve gizem nedeniyle. Adına barış denilen büyük sahnede gizli hiçbir şey yoktur. Oyunun birkaç perdelik olduğu, birinci perdeden sonra ikinci perdenin, ikinci perdeden sonra üçüncü perdenin geleceği önceden bilinir. Bilinmeyen, yalnızca anlatılan öykünün nasıl gelişeceği, nasıl sona ereceğidir. Adına savaş denilen büyük tragedyada ise tersine ne olacağı hiçbir zaman bilinmez. Seyirci de olsanız, oyuncu da olsanız, birinci perdenin sonunu görüp görmeyeceğinizi sorarsınız hep kendi kendinize. İkinci perde bir olasılık, üçüncü perde bir umuttur. Gelecek ise bir varsayım. Savaşta her an ölebilir, her an yaralanabilirsin. Oyuncu ya da seyirci olmaktan çıkabilirsiniz. Her şey bir bilinmeyen, soluk kesen bir soru işaretidir. Ama bu nedenle savaşta gemi azıya almış bir canlılık kazanırsınız. Gözleriniz daha dikkatli, duyularınız daha uyanık, düşünceleriniz daha açık olur. Her ayrıntıyı seçer, her kokuyu, her sesi, her tadı algılarsınız. Beyniniz varsa savaş sırasında varoluşu inceleyebilirsiniz. Hem de hiçbir filozofun inceleyemeyeceği gibi, hiçbir ruh bilimcinin çözümleyemeyeceği gibi insanları çözümler, barış sırasında tanıyamayacağınız gibi tanırsınız. Hele bir de ava gidiyor, kumar oynuyorsanız çok eğlenirsiniz savaşta. Hiçbir ormanda, hiçbir rulet masasının başında eğlenemeyeceğiniz gibi eğlenirsiniz. Çünkü acımasız savaş oyunu avların, meydan okumaların, bahislerin şahıdır. İnsan avının, ölüme meydan okumanın, yaşamla bahse girmenin. Gerçek bir asker bu aşırılıklara gerekseme duyar. Çünkü bu aşırılıkların olumlu yanlarını kendisine sağladıklarını görür. Barış döneminin ona çok ağır gelen, belki de gerçekten ağır olan günlük dertlerinden, sorunlarından kurtulur. Yetiştirilecek çocuklar, yatırılacak vergiler, ödenecek borçlar, verilecek sınavlar, kaçırılmaması gereken işler. Vazgeçilmez sanılan gereksemelerden kurtulur. Klima aygıtı ısmarlamak, otomobili yenilemek, palto almak, dişçiye gitmek, tatile çıkmak. Ölüm her zaman yakanıza yapışabilecekse, tek amaç sağ kalabilmekse başka hiçbir şeyin önemi kalmaz zaten. Bu nedenle gerçek asker savaştan uzak duramaz. Bir gerekçe bulduğunda karşılaşacağı tehlikeleri, üstesinden geleceği zorlukları, çekeceği acıları, yapmak zorunda kalacağı alçaklıkları göz ardı edip savaşın kollarına atar kendini. Ölmeden ya da vücudunun bir bölümünden olmadan evine dönebilirse, içini bir sonraki gerekçeye, giderek ölümüne dek sürecek bir özlem kaplar. Başka hiçbir şeyden söz etmez.
Savaş anılarıyla, savaş öyküleriyle, savaşta başından geçenlerle ailesinin, eşinin, dostunun kafalarını şişirir. Bir merminin burnunun dibinden geçtiği günü, yanı başına bir bombanın patladığı akşamı, arkadaşlarıyla ateş çemberine düşüp güneşin doğuşunu görmekten umut kestikleri ama karşı saldırıya geçip 320 düşman askerini öldürerek güneşi yine gördükleri geceyi anlatıp durur. Hiçbir eğlence, hiçbir serüven savaşın yerini tutmaz gözünde. Savaş olmazsa solup gider, hantallaşır, yaşlanır. Gerçek asker kendine acı çektirmekten hoşlanır. Üstelik yaptıklarını, eylemlerinin başkaları ve kendi üstündeki etkilerini önemsemeyen bir bencildir. Kendini ahlaksal açıdan sorguladığı pek olmaz. Tehlikelere, zorluklara, acılara, alçaklıklara doğru yol alan tren, vapur ya da uçakta özgürlüğe doğru yol aldığını düşünür yalnızca. Yaşasın. Toplumsal ortamın zincirleri kırılmış, aile dertleri bir yana bırakılmış, sıkıntılar unutulmuştur. Bunlarla birlikte iyi ile kötüyü düzenleyen ilkelerde. Yaşasın. Çok geçmeden ölümle, bir başka deyişle yaşamla karşı karşıya olacaktır ve kendisiyle barışacaktır. Kabul etseler de, etmeseler de, Beyrut'taki İtalyanların çoğu bu durumdaydı. Akbaba, Charlie, Şeker, Çılgın At, Sandokan, daha tanımıyoruz onu. Özellikle de Beyrut'a gönlünü eğlendirmek amacıyla gelmiş olan kumar ve av tutkunu Pistoia böyleydi. Yazgının beslendiği rastlantılar mozaiğine o gece katılacak olan olayın açıklaması bu gerekçelerle yatıyordu. Pistoia, kuru, asık suratını öfkeyle buruşturup kocaman ağzını açarak okkalı bir küfür savurdu. Sonra nişanlılarına gitmek için giymiş olduğu lacivert ceketi çıkartıp yine üniformasını giydi. Şu işe bakındı. Olacak şey miydi tam, Josephine, Geraldine ve Caroline ile buluşacağı gün? Özellikle düdüklü tencere dediği yatakta ne yaptığını bilen Josephine yanıyordu. Deneyim çok önemlidir, anlıyorsunuz değil mi? Birleşmeyi uzatır, zevki arttırır. Geraldine deneyimli değildi. 17 yaşındaydı. Kendisi ise 42'sinde. Bir yere götürmeye kalksa anasına dert anlatmak gerekiyordu. Nereye gidiyorsunuz? Nereye götüreceksiniz? Şuraya, kahveye. Ben size kahve yaparım. Gerçekten de kahve yapıyordu ve hava alıyordu o. Ama bir punduna getirip de kızı bir otele atabilirse o ne tazelikti. Beğendin mi Pistoia? İyi yapabildin mi? Caroline gelince... Ne demeli bilmem ki. İnsanın yedikçe iştahı açılır. Bir kiraz yiyince bir tane daha yemek istersiniz. Önünüzde bir sepet kiraz varsa içinde kaç kiraz olduğunu saymazsınız. Josephine, Geraldine ve Caroline aynı binada oturuyorlardı. İlki üçüncü katta, ikincisi ikinci katta, üçüncüsü de birinci katta. Geraldine'i üçüncü kattaki Josephine'den inerken ikinci katın sağlığında tanımıştı. Caroline de ikinci kattaki Geraldine'den inerken birinci katın sahanlığında. Josephine ile Geraldine'in arkadaş olduğu, her işlerini bildiği için karşısına çıkmıştı. Monsieur le Capitaine, buyurun bir kahvemi için. Kahveler birbirini izlemişti. İkisi de çok talihli. Benim kocam başını yastığa koyar koymaz uyuyor. Sevişmek nedir? Öğrenemeden ölüp gideceğim. Hemen taşı gediğine koymuştu. Böyle demeyin, ben yardımcı olurum size. Formda kalırım böylece. Doğrusu her katta formda kalmak kolay değildi. İşi bittikten sonra kendini kocaman bir kilisenin çevresini yürüyerek dolaşmış, yaşlılar gibi bitkin hissediyordu. Ve Akbaba da küplere biniyordu. Pistoia, aklınız oranızdan başka bir şeye ermez mi sizin? Güzel ama Desdemona'nın boynuzladığı bir Otello gibi... Kıskanç karısı da telefonda buna benzer şeyler söylüyordu. Seni de seviyorum. Beyrut'ta üç nişanlımın olması seni boynuzladığım anlamına gelmez ki demenin bir yararı yoktu karısına. Bunun gibi generalim, duygusal, eli açık insanım ben demenin de bir yararı yoktu. Akbaba böyle şeylerden anlamazdı. Bu üçlünün yazgıya meydan okumak demek olduğunu anlamazdı. Çünkü Josephine, Geraldine ve Caroline Gulfi idiler. Gulfi, orta çağda Almanya'da oluşan siyasal kümelenmeler. Hristiyandılar. Gulfilerle birlikte doğu kesiminde yaşıyorlardı. Onlara gidebilmek için yeşil hattan geçmesi, denetim noktalarındaki gibelinilerle cebelleşmesi gerekiyordu. Buralarda ya da yol boyunca daha acımasız, daha boktan, daha belalı bir gibelini çetesiyle karşılaşacak olursa en azından kaçırılabilirdi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 123.